Ayrım 14.
Bulutlar artık son darbeye hazırdı. Juan bunu biliyordu. Batıda bir bulutun inişe geçtiğini görüyordu. İşte başlıyordu. Birazdan sağanak bütün vadiye yayılacaktı. Tekrar metalik bir aydınlık belirdi. Bunun anlamı şiddetli yağmurdu. Van Brunt neşeyle, "Yağmur geliyor," dedi. Juan, "Öyle görünüyor," dedi ve otobüsü yola sürdü. Lastiklerine güveniyordu ama karayolundan ayrılınca kaygan çamurda hafifçe kaydıklarını fark etti. Arka taraf şöyle bir kaviz çizivermişti. Yolun altı sertti. Otobüs yola koyuldu. Juan ikinci vitesi aldı. Galiba bütün yolu bu viteste gitmesi gerekecekti. Mr. Pritchard motorun gürültüsünü bastırarak "Bu yolun uzunluğu ne?" diye sordu. Juan, "Bilmiyorum," dedi. "Bu yoldan ilk defa geçiyorum. Galiba 13-15 mil kadar bir şeymiş." Direksiyonun üzerine abandı. Gözlerini yoldan ayırarak torpido gözünün üstünde sallanan Guadalupe bakiresinin sallanışını seyretti. Juan öyle dindar bir insan değildi. Çocuklar dayılarına ne denli güvenirlerse Juan da bakirenin gücüne o kadar inanırdı. Bu bir bebek, bir tanrıça, uğur, bir akrabaydı. Annesi, o İrlandalı, bakirenin ailesiyle evlenmiş ve kocasının anne babasını nasıl kabul etmişse o da bakireyi öyle kabul etmişti. Guadalupana artık onun da ailesi ve tanrıçasıydı. Juan bu etekleri kabarık, ayın üzerinde oturan bakireye bakarak çocukluğunu geçirmişti. Her yerdeydi. Yatağının üzerindeydi. İyi uykular dilemek için onu oraya koymuşlardı. Mutfaktaki yemeğin lezzetli pişmesi için oradaydı. Holdeki sağlıklı giriş çıkışı kontrol ederdi. Dış kapının üstündeydi. Sokakta güven içinde oynaması içindi. Kilisede kendine ayrılmış özel bir yerde durur. Okulda sınıfta olduğu yetmiyormuş gibi altın bir zincirle boynuna da asılmıştı. Annesinden babasından ya da kardeşlerinden kurtulabilirdi ama bu kara bakireden asla. Diğer akrabalarına yalan söyleyebilir ya da kandırabilirdi ama Guadalupana her zaman her şeyi bilirdi. Günah da çıkarırdı. Ne de olsa her şeyi biliyordu. Ama tabii bu haber vermekten çok bir tür özür dilemekti. Yüzündeki ifade çok ilginçti. Sanki kendini tutamayıp kahkahayla gülecekmiş gibi. Sadece anlayış göstermiyor, eğleniyordu da. Yüzündeki ifadeye bakılırsa çocukluk günahları insanı cehenneme götürecek cinsten değildi. Juan çocukken onu çok sevmiş, ona inanmıştı. Babasının dediğine göre bakire sadece Meksikalıları korumak için gönderilmişti. Sokakta Almanya'da Amerikalı çocukları gördü mü, aklına hemen bakirenin bu çocukları Meksikalı olmadıklarından hiç mi hiç iplemediği gelirdi. Bütün bunlara Juan'ın mantıken inanmadığını ama manen bütünüyle inandığını eklersek, onun Guadalupe bakiresi hakkında fikirlerini iyiden iyiye öğrenmiş olursunuz. Otobüs çamurlu yolda pek yavaş ilerliyor, arkasında derin izler bırakıyordu. Gözü gene bakireye takıldı, içinden "Mutlu olmadığımı biliyorsun. Gene de alışık olmadığım görev duygusuyla karşıma çıkan bütün tuzaklara göğüs gerdim. Artık şimdi kararı sana bırakıyorum. Karımdan ve küçük işlerimden kaçma isteğimin sorumluluğu benim omuzlarıma yüklenemez. Daha gençken pekala bu işi yapabilirdim ama kararlarımda zayıfım, yumuşağım. Artık bu işi senin ellerine bırakıyorum. Şu yollarda kendim için dolaşmıyorum. Benim ne olduğum, ne olacağım umurlarında olmayan bir yığın insanın zorlamasıyla yola çıktım. Onların tek düşündüğü kendi yaşamları. Aslına bakarsan bunlar beni görmediler bile. Ben onları gitmek istedikleri yere götüren bir araçtan başka hiçbir şey değilim. Sizi geri götüreyim dedim. Beni duydun. Artık işi senin ellerine bırakıyorum. Senin hükmünü anlarım ben. Otobüs çamura saplanır da yardımsız kurtulursa bu işi severek yapacağım ama aklın emrettiği önlemleri alacağım. Sen kendine göre nedenlerle otobüsü aksına kadar çamura saplarsan ya da yolu şaşırtıp hendeğe yuvarlarsan o zaman yaptıklarını onayladığını anlayacağım. Başımı alıp gideceğim. Bu insanlar da kendi başlarının çaresine baksınlar. Ben çekip giderim. Alice asla dönmem. Eski hayatımı bir iç çamaşırı gibi sıyırır atarım. Artık karar senin. Başını sallayıp bakireye selam verdi. Sanki bakire de ona gülümsüyordu. Tabii o ne yapacağını biliyordu ama şimdilik bunu anlamaya olanak yoktu. Bakirenin izni olmadan kaçamazdı ya. Onun onayı şarttı. İş doğrudan doğruya onun elindeydi. Eğer mutlaka Alice'in yanına dönmesi isteniyorsa yolu dümdüz edecek, otobüsü sağ salim yoluna devam ettirecek, o zaman da elindekiyle yetinmesini bilecekti. Derin derin soluk aldı. Gözleri parladı. Mildred dikiz aynasından onun yüzünü görebiliyordu. Yüzünü bu kadar pırıl pırıl yapan gizli neşenin neden diye düşündü. Bu adam tam bir erkekti. Bir kadına layık tam bir erkek. Çünkü bu adamın kadınlıkta hiç gözü yoktu. Kendi cinsinin adamı olmaktan memnundu. Kadınları anlamaya çalışmayacaktı. Bu insanı rahatlatıyordu. Kadınlardan alacağını almasını bilen bir adamdı. Kendisine olan nefreti geçti, gene kendisini güzel ve iyi hissetti. Annesi kafasından bir başka mektup yazıyordu. Allah'ın dağında çamurlu yolda ilerliyorduk. Şoförümüz bile yolu bilmiyordu. Her şey olabilirdi, her şey. Etrafta bir tek ev bile görünmüyordu ve yağmur da başlamak üzereydi. Yağmur başlamak üzereydi. Sabahki gibi geçici damlalar değil, belli bir yere şu kadar metreküp su boşaltan, işini bilir, ağır, delici, gürültücü bir yağmurdu bu. Rüzgar yoktu, müthiş bir sağanaktı. Otobüs uflaya puflaya dümdüz yolda ilerliyor, Juan arka tekerleklerin arada bir kaydığını fark ediyordu. Bamburunt, zincirin var mı diye sordu. Juan memnun memnun, yok dedi, savaştan bu yana zincir alamadım. Bamburunt, becerebileceğini sanmıyorum dedi. Düz yolda durum pek fena sayılmaz ama az sonra tepeye tırmanacaksın. Yaklaşmakta oldukları dağları eliyle doğuyu işaret ederek gösterdi. Öteki yolculara dönerek bağıra bağıra ırmak burada uçurumla çakışır dedi. Yolda uçurumdan geçiyor. Bence başaramayacağız. Pimpas için gün çelişki ve bunalımla doluydu. Hayatı dümdüz geçmiş sayılmazdı ama böyle bir güne de az rastlanırdı. Bütün vücudu heyecanla titriyordu. Pimpas gençliğinin verdiği isteklilikle doluydu. Gerek uykuda gerekse de uyanık olduğu saatlerde kafasında bir tek düşünce vardı. Bu tek dürtüye gösterdiği tepkiler o kadar değişikti ki kah kendisini şehvetli yavru bir köpek gibi, kah tertemiz duygularla dolu, kah vicdan azabıyla ağlar hissediyordu. O zaman kendisini yapayalnız, dünyanın tek günahkarı olarak görüyordu. Juan'ın ve diğer erkeklerin soğukkanlılığına imrenerek bakıyordu. Camille'i gördüğünden beri bütün vücudu ve aklı ondaydı. Kafasının içinde türlü görüntüler yer almaktaydı. Kah onun hakkında şehvetli imgeler oluşuyor, kah kendisini onunla evli olarak görüyordu. Bir an ona derhal evlenme teklif edecek kadar cesaretli oluyor, sonra onun bir başkasıyla mahcup bir delikanlıya dönüyordu. Kızı o farkına varmadan sevdebileceği bir yer bulmaya niyetlenmiş ama başaramamıştı. Kızın ancak ensesini, Norma'nın ise profilini görüyordu. Pimpas Norma'daki değişikliği şimdi fark etmiş, derin bir soluk almıştı. Eskisi gibi değildi. Kaş kalemi ve rujun yarattığı değişikliği oturduğu yerden bile görebiliyordu. Ama onun kanını bu kadar alevlendiren şeyin sadece makyaj olmadığını biliyordu. Değişmişti. Eskiden olmayan kadınsı bir görünümü vardı ve Pimpas'ın deli salgıları kendilerini belli ediyordu. Gönlünün ta orta yerinde hissettiklerine göre Camille elde edemeyecekse belki Norma'yı edebilirdi. Ondan Camille'den olduğu gibi korkmuyordu. Bilinçsizce Norma'yı nasıl elde edeceğine, baştan çıkaracağına dair planlar yapmaya başladı. Sol kulağının önünde yeni bir sivilce oluşmaktaydı. Elinde olmadan kaşıdı. Cildinin arsız kızıllığı bütün yanağına yayıldı. Bu işi yapan tırnağına gizlice baktı, sonra cebine sokarak temizledi. Yanağını kanatmıştı. Mendilini çıkardı, yanağına bastırdı. Mr. Pritchard zamanında varıp bağlantılarını yapamamaktan korkuyordu. İçini kemirip onu rahatsız eden bir şey vardı. Gülüp geçmek istemişti. Aklına gelen her metodu kullanmış ama tatsız histen kurtulamamıştı. Ernest Thornton, Mr. Pritchard'ın planının şantaj olduğunu söylemişti. Eğer dikkat edilmezse, Elliot Pritchard koyu renk kostüm projesini çalabilirdi. Bu fikir belirli bir geçmişi olan Mr. Pritchard'ı önceleri öfkelendirmişti. Sonra düşündü. Evet, belirli bir yerim ve mevkim var ama o muhitte. Burada hiçbir şeyim yok. Yapayalnızım. Bu adam beni dolandırıcı sanıyor. Ne kadar yıldızını anlaması için onu Charlie Johnson'a gönderemem. Bu da Mr. Pritchard'ı çok endişelendiriyordu. Ernest de bayağı ileri gitmişti. Hayatında böyle bir şey yapmamıştı. Ernest'in bu konuda da yanıldığını ispatlaması gerekirdi ama nasıl? Mr. Pritchard'ın kolu koltuğun arkasına dayanmıştı. Ernest de arkasındaki koltukta yalnız başına oturmaktaydı. Otobüsün motoru devamlı ikinci viteste gittiğinden homurtular çıkarıyor, eski karasörü gürültüyle titriyordu. Bir tek yol vardı. Ernest'e açık, dürüst bir şeyler teklif etmek. Böylece Mr. Pritchard'ın dolandırıcı olmadığını anlasın. Aklına belirsiz bir fikir geldi. Koltuğunda döndü. Şirketinizin yeni fikirlerle neler yaptığı beni pek ilgilendirdi dedi. Ernest keyifle ona baktı. Bu adam bir şey istiyordu. Canı şöyle iki kişilik bir parti istiyordu herhalde. Ernest'in patronu da böyleydi. Sonu genel evde biten toplantılar ister, sonra da oraya nasıl geldiğine şaşardı. Ernest, çok iyi ilişkilerimiz var dedi. Mr. Pritchard, aklıma bir fikir geldi dedi. Size yararsa alabilirsiniz dedi. Ernest yanıt vermeden bekledi. Mr. Pritchard, örneğin kol düğmelerini ele alalım dedi. Ben Fransız tipi kol ağzı yaptırıp Fransız kol düğmesi kullanırım. Bir kere taktım mı ancak gömlekle çıkarırım. Ellerinizi yıkamak için kollarınızı sıvadığınızda düğmeleri çıkarmak gerekir. Gömleği giymeden düğmeleri takabilirsiniz ama o zaman da elleriniz girmez. Gömleği giydikten sonra düğmeleri takmak zordur. Anlayabildiniz mi? Ernest, yapışan bir cins düğme var dedi. İyi ama o tutmadı. Bir tanesini bir yere koyuyorsun ya da kaybediyorsun. Otobüs durdu. Juan vitesi küçülttü, derhal yoluna devam etti. Çukura girince önce ön lastikler, peşinden arka lastikler çatlak sesler çıkardı. Otobüs yavaş yavaş yolunda gidiyordu. Yağmur otobüsün tepesinde adeta davul çalıyor, cam silecekleri camın üstünde gıcırtılar çıkarıyordu. Mr. Pritchard biraz daha geriye eğildi. Kollarını çekerek saf altından kol düğmelerini gösterdi. Örneğin dedi, şurada bağlantı ya da parça yerine bir yay olsaydı, eline değdiği zaman kendini koyverip sonra tekrar yerine gelseydi. Ernest'in yüzüne dikkatle baktı. Ernest gözlerini hafifçe kısmış, düşünüyordu. Acaba nasıl görünürdü? Dayanabilmesi için yayın çelikten olması gerekir. Mr. Pritchard heyecanlı. Onu iyice düşündüm. Ucuz olanında yayı altın ya da gümüşle kaplamak mümkün. Ama pahalı olanlarda, yani saf altın veya platin olanlarda küçük çubuk bir tüp şeklinde olacak ve yay o tüpün içinde hareket edecek dedi. Ernest yavaşça başını salladı. Evet efendim, evet haklısınız. Çok iyi bir fikir. Beğendiyseniz sizin olsun. İşinize yararsa alın. Benim şirketimin ilgi alanı dışında ama belki onları ikna edebilirim. Erkekler için en geçerli hediyelikler tıraş makineleri, dolma kalem, kurşun kalem ve özel mücevherattır. Ömründe iki gün ard arda yazı yazmamış adam marifetli bir dolma kaleme hiç düşünmeden $15 sayabilir. Ya mücevherat? Evet efendim, işe yarayabilir. Eğer onaylarlarsa ne isterdiniz? Mr. Pritchard hiçbir şey dedi. Kesinlikle bir şey istemem. Sizin olsun. Gençlere yardım etmeyi severim. Tekrar kendini iyi hissetmeye başlamıştı. Bu birden uydurduğu fikir ya tutarsa, ya 1 milyon kar getirirse, ya ama bir kere söz vermişti. Söz namustu. Eğer Ernest takdirini göstermek isterse, bu onun bileceği işti. Hiçbir şey istemem diye tekrarladı. Cidden çok naziksiniz. Ernest cebinden bir not defteri çıkardı. Bir şeyler yazdı, sonra sayfayı kopardı. Böyle bir olayda görevin bana verilmesi gerekir dedi. Eğer Hollywood'dayken bir boş zamanınızda beni ararsanız, oturup iş konuşabilirdik. Hatta bir miktar iş bile yapabilirdik. Sol gözü hafifçe kırpılır gibi oldu. Sonra gözleri bir an kadar Mr. Pritchard'a takıldı kaldı. Kağıdı Mr. Pritchard'a verdi. Kağıtta Aloha Arms, Hempstead 3255, daire 12B yazılıydı. Mr. Pritchard hafifçe kızararak kağıdı cüzdanın arkasındaki bir bölmeye koydu. Üstünde taşıması gerekmezdi. İlk fırsatta atacaktı. Hafızası çok iyiydi. Bu telefon numarasını unutması için yıllar geçmesi gerekti. Kafasındaki eski sistem yeniden canlandı. 3 ile 2'yi topladın mı 5 ederdi. Bir 5 daha tamam. Hempstead ise hemp ip demekti. Sarı ip. İp yerine de aklına başka bir şey gelmedi. Kafasında buna benzer yüzlerce bağlantı yapardı. Sarı ip. Sarışın kadın. Parmakları kağıda atabilmek için karıncalanıyordu. Bazen benlik bozuk para aramak için cüzdanına bakardı. Kendisi söylemişti bunu. Midesinde tehlikeyi sezdi. Hırsız denmenin feci hissi eklenmişti buna. Karısına nasılsın küçük kız diye sordu. İyiyim dedi. Sanırım baş ağrısını yendim. Kendi kendime izin vermeyeceğim. Sevgilimle çıktığım tatilde baş ağrısının ağzımızın tadını kaçırmasına izin vermeyeceğim dedim. Mr. Pritchard çok sevindim dedim. Ve sevgilim diye kadın devam etti. Siz erkekler böyle şeyleri nasıl akıl ediyorsunuz? Hiç öylesine geliyor işte. Yeni gömleğimdeki kol düğmeleri bu seferki fikrin nedeni. Bir türlü kurtulamadım. Neredeyse imdat diye bağıracaktım. Kadın gülümsedi. Çok naziksin dedi. Kocası da uzanıp elini kadının dizine koyunca kadın şakacıktan bir tokat attı. Adam da hemen elini çekti. Norma kafasını öyle çevirmişti ki ağzı neredeyse Kamil'in kulağına değecekti. Becerebildiği kadar usul konuşuyordu. Zira Pimpas'ın kulağının onlarda olduğunu biliyordu. Çocuğun hayran bakışlarını fark etmişti. Bir yönden oğluna minnet duydu. Ömründe hiçbir zaman kendinden bu kadar emin olmamıştı. Hayatımda hiç öyle aile denilebilecek kimselerim olmadı dedi. Kamil'e şov yapıyordu. Yaşamını Kamil'in gözleri önüne seriyordu. Onun her şeyini bilmesini istiyordu. Bu sabaha kadar nasıl olduğunu, bu sabah nasıl değiştiğini anlatmak istiyordu. Belki bu surette bu güzel ve tatlı mahluk onun ailesi olurdu. İnsan yalnız olunca acayip şeyler yapıyor dedi. İnsanlara yalan söylerdim. Bazı şeylere sanki gerçekmiş gibi gösterirdim. Ne yapardım biliyor musun? Örneğin tanınmış bir film yıldızını kocammış gibi düşünürdüm. Ağzından kaçmıştı. Bu kadar ileriye gitmeyi hesaplamamıştı. Kızardı. Bunu söylememeliydi. Sanki Mr. Gable'e ihanet etmişti. Tekrar düşündü ve böyle olmadığına karar verdi. Mr. Gable olan hisleri de aynı değildi zaten. Hisleri Kamil'e yönelmişti. Bunu anlamak şok etkisi yaptı. Acaba ben vefasız mıyım diye düşündü. Ailesi, arkadaşları olmayınca galiba insan onları uydurmak zorunda kalıyor. Ama şimdi eğer seninle birlikte bir ev tutarsak o zaman hiçbir şey uydurmak zorunda kalmam. Camille Norman'ın gözlerindeki yakınlığı görmemek için başını çevirdi. Norman'ın gözleri tamamıyla korumasızdı. Camille, hay başımın belası diye düşündü. Başıma ne işler açtım? Çocuk gibi bir şey. Başıma bu belayı nasıl sardım? Nasıl oldu bu iş? Bu kızı baştan ayağa değiştireceğim. Sonra onun hayatını yaşamaya başlayacağım. Çok geçmeden de bakacağım. Nasıl batışımdan atacağım sonra? Eğer Lorraine o reklamcıyı başından sarmışsa gene beraber otururduk. Ama şimdi bunu ne yapacağım? Nasıl başladı? Bu işe burnumu nasıl soktum? Norma'ya döndü. Kesin bir ifadeyle. Bak şekerim dedi. Ben sana bunları yaparız demedim. Sadece dur bakalım dedim. Benim hakkımda bilmediğin çok şey var. Bir kere ben nişanlıyım. Yakında evleneceğim. Dediğim gibi adam haydi şimdi dese seninle beraber olamam. Camille Norman'ın gözlerine dolan hüznü gördü. Korku buz gibi kızın gözlerine çöktü. Omuzları, çene kasları sarktı. Camille kendi kendine, önümüze çıkan ilk kente kendimi bir oda bulur. Kız başımdan gidene kadar saklanırım. Kaçarım kaça. Ah Tanrım nasıl girdim bu işe, çok yorgunum. Yıkanmaya da ihtiyacım var. Yüksek sesle o kadar üzülme şekerim dedi. Bir de bakarsın adam henüz hazırlanmamıştır. Bir de bakarsın işler yolunda gider. Kim bilir belki olur. Gerçekten bakacağız. Norma dudaklarını sıktı. Gözlerini kıstı. Kafası otobüsle birlikte çalkalanıyordu. Camille ona bakmak istemiyordu. Biraz sonra Norma kendisini toparladı. Yavaş bir sesle. Belki de benden utanıyorsundur. Bundan dolayı seni suçlayamam. Ben ancak garson olurum ama belki inceliklerini öğretirsen senin gibi bir dişçi hemşiresi olabilirim. Geceleri çalışırım, gündüzleri garsonluk yaparım. Elimden geleni yapar, başarırım. O zaman sen de benden utanmazsın. Bana yardım edersen kolaylıkla yapabilirim dedi. Camille midesinden doğru büyük bir bulantının yükseldiğini hissetti. Ya Rabbim, işte şimdi başım iyice sıkıştı. Ne demeliyim? Bir yalan daha mı atacağım? Bu kıza hayatımı nasıl kazandığımı anlatsam mı? Yoksa bu işleri nasıl kazandığımı? Kız şok olur. Beni dost olarak istemeyebilir. Belki de bu en doğru çözüm olur. Yo, en iyi çözüm değil bu. En iyisi kalabalıkta gözden kaybolmak. Norma, seninki gibi saygın bir eşe sahip olmak istiyorum diyordu. Camille üzüntüyle, bak şekerim dedi, çok yorgunum. Yorgunluktan düşünemiyorum. Günlerdir yoldayım. Hiçbir şey düşünecek halde değilim. Biraz bu konuyu bırakalım, bakalım neler olacak. Norma, üzüldüm dedi. Çok heyecanlanıp senin ne kadar yorgun olduğunu unuttum. Artık ağzımı açmayacağım. Bakalım neler olacak. Camille, evet bakalım neler olacak dedi. Otobüs bir sarsıntıyla durdu. Artık dağın eteklerine yaklaşıyorlardı. Yağmurun arasından çevrenin yeşili görülebiliyordu. Şu an hafifçe kalkarak yola baktı. Yolun ortasında içi su dolu kocaman bir çukur vardı. Ne kadar derin olduğu da belli değildi. Otobüs çukura batabilirdi. Çabucak bakireye baktı. Usulca, ne dersin şansımı deneyeyim mi dedi. Ön tekerlekler çukurun tam kenarındaydı. Gülümsedi, otobüsü geri vitese taktı ve birkaç metre geri gitti. Van Brunt, ne o şansını mı deneyeceksin? Batarsın dedi. Juan'ın dudakları sessizce oynamaya başladı. Dostum bir bileydin dedi. Keşke hepiniz bilseniz. Otobüsü birinci vitese aldı. Çukurun üstünden geçti. Sular foşurdayarak sıçradı. Arka tekerlekler çukura girdi. Otobüs kaydı ve patinaj yapmaya başladı. Arka tekerlekler kaydı, motor homurdandı. Arka tekerlekler yavaşça kayarak çukurun öbür tarafına erişti. Juan ikinci vitesi alıp yoluna devam etti. Van Brunt'u omzunun üstünden, içinde herhalde biraz çakıl taşı vardı dedi. Van Brunt şom ağızlılıkla, hele şu tepeye tırmanmaya başla da gör dedi. Juan, gideceğin yere varmak istemiyormuş gibi konuşuyorsun dedi. Yol tırmanmaya başlamıştı. Sular durgun değildi. Yolun iki tarafındaki hendekler dolmuş, taşıyordu. Otobüs çamurda izler bırakarak gidiyordu. Birden Juan'ın aklına otobüs bozulursa ne yapacağı geldi. Şimdiye kadar düşünmemişti. Los Angeles'a gidip kamyon şoförü olurum diye geçirmişti içinden hep ama bunu yapmayacaktı. Cebinde $50 vardı. Tamir masrafları için gerekebilir diye cebinde hep bu kadar para bulundururdu. Bu da yeterliydi. Çekip gidecekti ama uzağa değil. Yağmur dinene kadar bekleyecekti. Belki bir yerlerde uyurdu da. Yiyecek için otobüsteki pastalardan birini kapardı. Biraz dinlendikten sonra karayoluna çıkar bir araca binerdi. Benzin istasyonuna varsa oradan sonrası kolaydı. Otostopla San Diego'ya, oradan da sınırı geçerek Tijuana'ya giderdi. Oraları pek güzeldi. Birkaç gün kumlarda uzanır denize girerdi. Sınır onun için problem olmazdı. Bu tarafta Amerikalıyım, öbür tarafta da Meksikalıyım derdi. Kendine geldiği zaman gene otostopla ya da yürüyerek kentten ayrılır, tepelerden geçer, ırmak boyunda yürür, belki San Tomas'a kadar giderdi. Orada posta arabasını beklerdi. Burada çok şarap alır, posta arabasına koyar ve yarımadanın aşağılarına doğru San Quentin'den geçer, Balenas Körfezi'ne kadar inerdi. Dağları, çölleri aşarak La Paz'a gelmek belki 2 hafta sürebilirdi. Cebinde biraz para kalmasına dikkat edecekti. La Paz'da onu Guaymas ya da Mazatlan'a götürecek bir vapura binebilirdi. Hatta Acapulco'ya bile gidebilirdi. Buralarda bol turist bulabilirdi. Turistlere Guaymas ya da Mazatlan'dan daha çok Acapulco'da rastlayabilirdi. Burada İspanyolcayı beceremeyen turistlere yardımcı olurdu. Yavaş yavaş hayatını kazanır, Meksiko City'ye kadar giderdi. Turist bolluğu işte oradaydı. Turlar düzenler, para kazanacak çeşitli yollar bulabilirdi. Zaten fazla paraya da ihtiyacı yoktu. Kendi kendine güldü. Şimdiye kadar bunlara niçin dayanmıştı sanki? Özgürdü. Ne isterse yapabilirdi. İstedikleri kadar arasınlardı onu. Hatta Los Angeles gazetelerine bir ilan bile verebilirlerdi. Ölmüş sanıp cesedini arayabilirlerdi. Alice bir süre ortalığı allak bullak edebilirdi. Kendini önemserdi. Meksika'da fasulye pişirebilen çok insan vardı. Vergiden kurtulmak için Meksika'da yaşayan Amerikalı kadınlardan biriyle bir süre kalabilirdi. Birkaç takım elbiseyle Juan ne kadar yakışıklı olabileceğini biliyordu. Niye daha önce gitmemişti? Meksika burnunda tütüyordu. Niye daha önce bu işi yapmadığını bir türlü anlayamıyordu. Ya yolcular? Başların çaresine baksınlardı. Çok uzakta değillerdi. Başkalarını suçlamaktan başların çaresine nasıl bakacaklarını unutmuşlardı. Böylece anlarlardı. Juan kendi başının çaresine bakabilirdi ve bakacaktı. Oradan oraya pasta taşıyarak saçma sapan bir hayat yaşamıştı ama artık her şey bitmişti. Gizlice bakireye baktı. Usulca sözümü tutacağım dedi. İstersen bunları sağ salim de götürürüm ama o zaman bile kaçmayacağımdan emin değilim dedi. Kafası aşağı Kaliforniya'nın güneşli, yıkanmış sahillerine, Sonora'nın dayanılmaz sıcağına, Meksika yaylasının serin sabahlarına ve çam kozalağı kokan tortillarına takılıyordu. Özlem tatlı bir heyecan olarak içini doldurdu. Taze portakallar, fasulye. Bu memlekette ne işi vardı? Burası onun yeri değildi. Yıllar gerisin geriye yuvarlandı ve bu çamurlu yolla çakıştı. Meksika'yı koklar, duyar, görür gibi oldu. Çarşılardaki çene çalanları, bahçedeki geveze papağanı, sokaktaki kavga eden domuzları duyar gibi. Çiçekleri, balıkları, mavi rebozoları, içinde kendi halindeki esmer kızları görür gibi oldu. Bunları bu kadar yıldır unutmuş olması ne garipti. Güneyde olabilmeyi düşledi. Saçma sapan nedenlerle buralarda bu kadar çok kaldığına şaştı. Birden çekip gitmek için sabırsızlanmaya başladı. Niye frene basıp kapıyı açıp da yağmurda çekip gidemiyordu? Peşinden yolcuların aptal aptal baktıklarını görür gibi oluyordu. Kim bilir neler söyleyeceklerdi. Tekrar bakireye baktı. Sözümü tutacağım dedi. Becerebilirsem gideceğim yere varacağım. Tekerleklerin çamurda kaydıklarını hissetti. Bakireye gülücük yolladı. Irmak burada tepeye yaklaşıyor. Kıyılarındaki söğüt ağaçları görünüyordu. Yol ırmaktan ayrılıyordu. Yağmur diniyordu. Yoldan ırmağın nasıl kabardığını, sarı köpüklü suların küçük anaforlar yaparak aktığını görebiliyorlardı. Yol önlerinde tepeye tırmanıyordu. Zirvede kocaman sarı bir kaya görünüyor, yol da onun yanından geçiyordu. Sarı kayanın tam tepesinde soluk harflerle tek bir tümce yazılmıştı. Tövbe et. Delinin biri bunu oraya yazmak için kim bilir ne kadar tehlikeyi göze almıştı. Oysa şimdi o kara yazı okunmaz hale gelmişti. Kum taşından kaya, aşınarak ve hayvanların marifetiyle küçük oyuklarla dolmuştu. Oyuklar sarı kayanın üstünde kara gözler gibiydi. Burada çitler gayet dayanıklı yapılmıştı. Otlarda inekler koyu renkli benekler gibi görünüyorlardı. Bazıları yavrulamıştı bile. Kınalı inekler otobüs yanlarından geçerken başlarını yavaşça çevirip baktılar. İneklerden zırdeli olan biri otobüsü görünce koşmaya başladı. Yolun yüzü burada değişti. Çakıl'da otobüs daha rahat gidiyordu. Otobüs çakıl taşlarının üstünde hoplayıp zıplayıp gidiyorsa da kaymıyordu. Şu an endişeyle bakireye baktı. Acaba kendisini kandırıyor muydu? Yoksa sağ salim yerine götürüp kendi kararını mı uygulayacaktı? Bu da doğrusu tam kazık olacaktı. Tanrı'dan herhangi bir belirti gelmediğinden şu an ne yapacağını şaşırmıştı. Yol bir çiftlik binasının etrafında büyük bir kavis çizdi. Bundan sonrası da oldukça güvenceliydi. Şu an otobüsü küçük viteste götürüyordu. Radyatörün yanındaki borudan yükselen bir buhar bulutçuğu radyatörün üstüne yerleşti. Yolun tepesi kara oyuklu kayanın önünden geçiyordu. Juan öfke denilecek bir hızla otobüsü sürüyordu. Çakıl taşları tekerleklerin altından fırlıyordu. Hendeklerin dolu olduğu ve suların toprakları sürükleyerek yola taştığı bir noktaya geldiler. Juan koyu renkli lekeye doğru otobüsü sardı. Ön tekerlekler geçtiyse de arka tekerlekler yağlı çamurda patinaj yapmaya başladı. Otobüsün arkası savruldu, tekerlekler boşa döndü, sonunda otobüs bütün ağırlığıyla hendeğe oturdu. Juan'ın yüzünü dehşetli bir gülüş kapladı. Motoru çalıştırdıkça tekerlekler daha da gömülüyordu. yönünü değiştirdi, tekerleklerini döndürmeye devam etti. Böyle yaptıkça tekerlekler dönüyor ve çamurun içine iyice yerleşiyorlardı. Diferansiyelde yere oturmuştu. Dikiz aynasından Pimples'ın kendisine hayretle baktığını gördü. Şu an Pimples'ın anlayabileceğini unutmuştu. Daha akıllı davranabilirdi. Pimples'ın gözlerindeki soruları okudu. Niye yapmıştı bu işi? O kadar aptal değildi. Pimples'ın gözlerini aynada görünce gizlice gözünü kırptı. Pimples'ın yüzünün rahatladığını gördü. Bu iş bilerek yapılmışsa sorun yoktu. Bunun altında bir şey yatıyorsa Pimples da oyun oynayacaktı. Birden Pimples'ın aklına korkunç bir fikir geldi. Ya Camille içinse? Eğer Juan Camille'i aklına koymuşsa Pimples'a yapacak bir şey kalmazdı. Çünkü Juan'la başa çıkamazdı.